Ayrım 7.
Sayfa 77. 6. Bölüm. Büyüden sanata. 1. Mitoloji ve sanat. Mitoslar yoluyla düşünme, ilkel insana özgü bir düşünme yoludur. Algısal, öznel ve her kalıba sokulabilen bir düşünce biçimidir. Söz gelimi ilkel bir tribünün üyeleri ilk kez bir uçak gördükleri zaman hemen koskocaman beyaz bir kuş belirir mitoslarında. Bu tıpkı bir çocuk gibi kümeler yoluyla düşünmektir. Daha önce de gördüğümüz gibi bu tür düşünce sınıflı toplumda yerini bir yandan ussal ve bilimsel düşünceye, bir yandan da dinsel dogmaya bırakır. Bu iki gelişmeden başka bir üçüncü gelişme daha vardır. Mitosların sanatın ham maddesi durumuna geldiği estetik düşünce. Marx tamamlanmamış kimi notlarında mitoloji ile sanat arasındaki bağıntıdan şöyle söz eder. Bildiğimiz gibi Yunan mitolojisi Yunan sanatının yalnızca bir gereç ambarı değil, aynı zamanda temelidir. Bütün mitoloji doğa güçlerini düş gücünün içinde ve düş gücü yoluyla bağımlı kılar, denetler ve biçimlendirir. İşte bu yüzden de insanoğlu doğa güçlerini gerçekten egemenliği altına aldığında mitoloji ortadan kalkar. Yunan mitolojisi Yunan sanatının ön koşuludur. Başka bir deyişle doğa ve toplum olayları halkın düş gücü tarafından bilinçsizce sanatsal bir biçimde özümlenmiştir. K. Marx, Grundrisse, 1857-58. Mao Zedong bu noktaya değinirken şunu söyler. Mitologiyada ve aynı zamanda çocuk masallarında rastlanan binlerce biçim değiştirme halkın çok hoşuna gider. Çünkü bunlar düşsel bir biçimde insanın doğa güçlerini alt edişini dile getirir. Marx'ın da dediği gibi en güzel mitoslarda ölümsüz bir çekicilik vardır. Ama mitoslar belirli koşullarda var olan somut çelişmeler üzerine kurulmadıkları için gerçekliğin bilimsel bir yansıması değildirler. Yani mitoslarda ya da çocuk masallarında çelişmeyi oluşturan yönler somut bir nitelik değil, yalnızca düşsel bir nitelik taşır. Mao Zedong, Çelişme Üzerine, 1937. Mitoloji, düş gücünün içinde ve düş gücü yoluyla gerçekleşir. Mitologiyanın çözmeyi amaçladığı çelişmeler gerçek dışıdır. İlkel toplumda mitos, tapınma töreninin sözlü bölümüdür. Mitoslarda tılsımlı bir gücün varlığına inanılır ve bu gücün tek bir buyruğuyla gerçeklik değiştirilir. Oysa bu bir yanılsamadır. Düşle gerçekliğin birbirine karıştırıldığı çocuksu bir aldatmacadır. Daha sonraları sınıflı toplumda mitoslar sanat içinde, örneğin tiyatroda, yeniden düzenlenirken yanılsama öğesi varlığını korur ama artık nesneleştirilmiştir, yani oyuncular ve izleyiciler onun bir yanılsama olduğunun farkındadırlar. Sanat dünyası bilinçli bir aldatmaca dünyasıdır. Dolayısıyla ham maddesini algısal bilgi alanından edinmesine karşın sanatçının düşüncesi daha yüksek bir düzeydedir. Sanatçının görevi insanları coşkusal bir kurtuluşa kavuştukları ve böylece gerçeklikle savaşmak için yeni bir güç kazandıkları bir düş dünyasına götürmektir. Mitosta doğa ve toplum olayları insanlar tarafından bilinçsizce sanatsal bir biçimde özümlenmiştir. Usta ozanların ağzından kuşaklar boyu binlerce kez anlatılan, durmadan söylenilen mitoslar sürekli olarak yeniden kalıba dökülmüş ve böylece hiçbir zaman bilinçli sanat düzeyine erişmeksizin doğal bir yetkinliğe ulaşmışlardır. Ozan özgürce ve doğaçtan söyler şiirini. Dinleyenlerin ilgisinden aldığı güçle kendini aşar. Dinleyenler ise bir düş dünyasına dalıp kendilerinden geçerler. Bakın bir Rus halk ozanı nasıl türkü söylüyor. Utka öksürdü. Herkes kulak kesildi. Başını geriye attı. Gülümseyerek çevresine şöyle bir baktı. Sabırsız, istekli bakışları görünce başladı türküsüne. Yavaş yavaş değişti yaşlı türkücünün yüzü. Bütün kurnazlığı uçup gitti. Yapmacıksız, çocuksu bir yüz oldu. Esin dolu bir ışımayla aydınlandı. Güvercin gibi gözleri büyüyüp parlamaya başladı. İki damla gözyaşı belirdi içlerinde. Esmer yüzü al al oldu. Sinirli gırtlağı düğümlenmeye başladı. 30 yıl döşeğinden kalkamayan Muromlu İlya ile birlikte acı çekiyor, Haydut Soluyev'in hakkından gelişine onunla birlikte seviniyordu. Bütün dinleyenler de türkünün kahramanı ile birlikte yaşıyorlardı. Arada birinin şaşırıp bağırdığı, bir başkasının kahkahasının çınladığı oluyordu. Bir başkasınınsa gözlerinden boşanan yaşları isteksizce sildiği görülüyordu. Türkü bitinceye kadar hepsi gözlerini kırpmadan oturdu. Bu tek düze ama çok tatlı ve yumuşak havanın her notasını seviyorlardı. H.M. ve N.K. Chadwick'in The Growth of Literature, Edebiyatın Gelişmesi adlı yapıtından bir alıntı. Evet, Ozan esinlenmiş, dinleyenlerse büyülenmişti. Biz bir şairin esinlenmiş olduğunu söylediğimiz zaman boş bir söz söylüyoruzdur. Oysa ilkel insanlar arasında esinlenme sözcüğü son derece anlamlıdır. İlkel ozanlar ciğerlerini Tanrı'nın soluğuyla doldurmuşlardır. Dinleyicileri şiirin büyüsüyle kendilerinden geçirten özel bir yeti kazanmışlardır. Bu bölümde söylemek istediğimiz şeyler gerçekte genel olarak bütün sanatlar için geçerlidir. Ama konuyu fazla dağıtmamak için yalnızca şiir sanatı üzerinde duracağız. İlkin şiirsel esinlenmenin toplumsal ve ruh bilimsel kökenini inceleyeceğiz. Sonra şiirsel konuşma ile sıradan günlük konuşmayı karşılaştırıp şiirsel konuşmanın özünü ortaya koymaya çalışacağız. En sonunda da daha önce 3. bölümde değindiğimiz şiir biçimi sorununa döneceğiz. 2. Şiirsel esinlenme. Sınıflar öncesi toplumda ve sınıflı toplumun ilk dönemlerinde ozan, yalvaç ve rahiple bir tutulurdu. En az onlar kadar saygı duyulurdu ozana. Ozanın yakarış ve yakınmalarında ruhlar dünyasıyla olan ilişkisinden gelen özel bir güç vardı. İlkel ozan şiir düzerken, yukarıdaki alıntıda söze edilen Utka gibi bir kalabalığın karşısında doğaçtan şiir söylerken, sözcükleri bilinçli bir çaba harcamadan yakalar, sanki onun değildir sözcükler. Ozan'ın ağzından bir tanrı ya da ruh konuşmaktadır sanki, cin tutmuştur ozanı. Tribüden devlete geçiş evresinde ilkel bilinç toplumsal baskılara uğrar. Bu da kendini isteri, sara ve şizofreni gibi çeşitli sinir hastalıklarında gösterir. Bu hastalıklara tutulan insanlar bilinçlerini yitirdikleri için hastanın bedenine bir tanrının ya da bir cinin girdiğine, hastayı cin tuttuğuna inanılır. İngilizce'deki enthusiasm, coşku sözcüğü de buradan gelmektedir. Bu sözcük ilk ortaya çıktığında cin tutması olayını dile getirmekteydi. Hasta yerine göre büyücü, şaman ya da otacı, hekim adı verilen bir kimse tarafından iyileştirilir. Büyücü bir büyü töreni düzenler. Tören sırasında ruhun adını açıklar ve onu kurbanını salıvermeye zorlar. Böylece hastanın benliğini saran kötü ruh kovulur. Bu büyücüler ancak özel törenlerle girilebilen gizli derneklerde örgütlenirler. Üye adayları akıl hastalığına tutulmuş kişiler arasından seçilir. Bu dernekler kimi durumlarda demircilik gibi bir takım zanaatlarla da bağıntılıdır. Bağlı oldukları zanaatın gizlerini dernekten olmayanlara karşı korurlar. Genellikle gizemsel bir yanları vardır. Geçen bölümde gördüğümüz halk dini biçimlerini andırırlar. Törenlere katılanlar esirme nöbetine tutulur, kendilerinden geçerler. Önderlerinin yönetiminde çoğu zaman bir uyuşturucu maddenin de etkisiyle esirme nöbetine tutulur ve canlı hayvanları parçalamak ya da aralarından birini boğazlamak gibi çılgınca işlere kalkışırlar. Bu tapınma törenini kutsal bir şölen izler. Kimi törenlerde de yeraltı dünyasına inmeyi ya da gökyüzüne uçmayı yansılayan devinimlerde bulunulur. Tatarlar arasında düzenlenen bir şaman töreninin nasıl yapıldığını dinleyelim. Konu her zaman dinseldir. Şamanın kimi zaman yeraltı dünyası ve ölüler tanrısı Erliha'nın ülkesine, kimi zaman da yukarılara, gökyüzü katlarına, dahası göğün en yüksek katlarından birinin tanrısı olan Olga'nın diyarına yaptığı yolculukları dile getirir. H.M. ve N.K. Chadwick, The Growth of Literature, 1932-40. Bu tür törenler gerçekte toplumun o aşamasında çok yaygın olan ilkel büyünün bir uzantısıdır. Törenler yansılama dansları eşliğinde yapıldıkları için oyunsaldırlar. Zamanla hastaları iyileştirmenin daha akla uygun yollarının gelişmesiyle birlikte bu büyücülük dernekleri ilkel işlevlerini yitirdiler ve gezginci oyuncu loncalarına dönüştüler. Ama gene gösteriyi izleyicilere yorumlayan bir önderleri vardı. Böylece eski büyücü artık ozan oyuncu olmuştu. İşte tiyatro sanatı buradan kaynaklandı. Eski Yunan tiyatrosunun ilkel tapınma törenlerinden doğduğu hiç kuşkusuz daha da ayrıntılı olarak açıklanabilir. Batı Avrupa tiyatrosunun da Paskalya şenliği ile ilgili dinsel ortaçağ oyunlarından doğduğu bilinmektedir. Doğu tiyatrosunun kökenleri şimdiye dek ayrıntılı bir biçimde araştırılmış değildir ama onun da ilkel törenlerden kaynaklandığı kesindir. 3. Şiir dili. Şimdi gene iş türkülerine dönelim. İplikçi kız çıkrığını çevirirken türkü söyler. Bunu yapmasının nedeni yalnızca bir alışkanlığı yerine getirmek değildir elbette. Söylediği türkü çıkrığı döndürmesini kolaylaştırır. Bütün dikkatini yaptığı iş üzerinde toplamasını sağlar. Bu türkünün nesnel işlevidir. Ama özne ile nesneyi birbirine karıştıran ilkel bilinçte türkü iplikçi kızın kendi istemini nesneye kabul ettirmek için yararlandığı bir araç olarak belirir. Bir başka deyişle bir büyü ya da okuyup üfleme duasıdır iş türküsü. Okuyup üfleme duası dış dünyada büyü yoluyla bir değişiklik yaratmak amacıyla söylenen bir türküdür. Bunlar yalnızca çalışırken söylenen türküler değildir. Özellikle hastaları iyileştirirken çok sık söylenirler. Trobriand adalarından bir örnek verelim. Geçer, geçer, kaval kemiğinin acısı geçer, derinde açılan yara geçer, karnındaki derin sızı geçer, geçer, geçer. Bu şiirin konusu şiirsel diyebileceğimiz bir şey değil. Ama biçimi şiirsel. Bu dualardaki dil ritimli, sescil, fonetik. İğretilemelidir. İstiare. Bu üç öğe, ritim, ezgi ve iğretileme, konuşmanın duyumsal yönünü oluşturur. Bu üç öğe de günlük konuşma dilinde konuşanın içinde bulunduğu duruma göre şu ya da bu ölçüde vardır. Ama duyumsal yön ağır bastığı zaman konuşma dili şiir diline dönüşür. İlkel dilleri bugünkü dilimizle karşılaştırırsak benzer bir ayrımla yüz yüze gelebiliriz. İlkellerin konuşmasında çok belirgin bir ritim görülür. Bu ritme el kol devinimleri ve oynak ezgili bir söyleyiş eşlik eder. Kimi dillerde söyleyiş o kadar müziksel ve anlam bakımından o kadar önemlidir ki, türkünün havası sözcüklerin doğal ezgisi tarafından belirlenir. Demek ki ilkel dillerde duyumsal yön, günümüz dillerine oranla ister istemez daha ağır basar. Çünkü bilgisel yön daha o kadar gelişmemiştir. Bu saydığımız üç öğeden birincisini, yani ritmi daha önce inceledik. Ritmin çalışma sürecinden doğduğunu üçüncü bölümde göstermeye çalıştık. Aynı şey ritimden ayrı düşünülemeyen ezgi için de geçerlidir. Şiirde ezgi öğesi uyak biçiminde ortaya çıkar. Daha doğrusu ritmin akışına uygun düşen bir hece ya da ünlünün düzenli olarak yinelenmesi biçiminde. Avrupa dillerinin çoğunda uyaklar yalnızca dizelerin ya da koşaların sonlarında görülür. Ama İrlanda dilinde olduğu gibi bazısında da dörtlüğün başından sonuna dek süren ezgili bir yumak oluştururlar. Uyağa benzeyen öteki ezgisel uygulamalar arasında yarım uyak, asonans ve ses yinelemesi, aliterasyon da sayılabilir. Geriye üçüncü öğe yani iğretileme kalıyor. Nedir iğretileme? İğretileme bir nesne ya da sürecin özelliğinin başka bir nesne ya da sürece aktarıldığı bir söz sanatıdır. Buna günlük konuşma dilinde çok sık rastlarız. Irmağın, mağaranın ya da kavanozun ağzı, masanın bacağı, ayakkabının burnu, pınarın başı. Bu deyimlerden bazısı çok eski, bazısı da çok yenidir. Gerçekte birbirlerinden çok ayrı olan şeyler, aralarındaki salt algısal bir ilişkiye dayanılarak bir araya getirilir. Bütün dillerde varlığını sürdüren bir çağrışım kümesi biçimidir bu. İğretileme bugünkü konuşma dilinde hala etkin bir öğedir. Örneğin, tencere kaynıyor ama daha çok şiir diline özgü bir şeydir. Şair imgelerle düşünür. İğretilemeyi belli bir düzen içinde öyle bir ustalıkla kullanır ki kavramsal düşünce imgelerle örtülür. Bize birbiriyle bağıntısız gibi görünen bir imgeler dizisi aracılığıyla mantıksal bir düşünce zinciri sunar. Bu imgeler çok daha büyük bir duygusal etki yaratır. Çünkü onları birbirine bağlayan halkaları kavramaktan çok sezinleriz. Bütün büyük ustalar iğretilemeyi böyle kullanır. Bu noktayı Shakespeare'in sonelerinden bir örnek vererek açıklayabiliriz. Zamanı bildiren saatleri saydığım zaman ve yiğit gün gömülürken korkunç geceye, Nurun koyulaşıp karardığını gördüğüm zaman, kara kıvrımlar döndürürken beyazı gümüşe. Baktım ki ulu ağaçlar yapraksız kalmış. Bir zamanlar sürüleri sıcaktan korurken ve yazın yeşilliği demet demet bağlanmış. Taşınıyor tezkerede sakallara apak, diken diken. Derken güzelliğin gelir birden aklıma. Senin de zamanla çürüyüp gideceğin. Tatlılıklar, güzellikler nasıl ölüp giderse, görünce geliştiğini başka güzelliklerin. Kimse karşı koyamaz zamanın tırpanına. Sen gidince tek senin dölün meydan okur zamana. Önce sone biçimiyle ilgili birkaç söz edelim. Sone belli bir ritim ve uyak düzenine göre yazılmış 14 dizeden oluşur. Bu sonenin geleneksel yapısıdır. İkinci dörtlüğün sonunda hemen her zaman bir duraklama vardır. Bu noktada sone ilk 8 dize ve son 6 dize olmak üzere ikiye bölünür. İlk 8 dizede belli koşullar ya da belli bir durum ortaya konulur. Son 6 dizede ise bu durumdan çıkan sonuçlar dile getirilir. Dolayısıyla sonedeki bu iki bölüm, dil bilgisindeki koşul tümcesinin birinci ve ikinci bölümlerinde ÇN, hava güzel olsa gezmeye gidilir ya da müzikteki sesleniş ve karşılığa benzetilebilir. Bu ikili biçimdir. Shakespeare'in bu sonesinde tek bir izlek, tema. Üzerine çeşitlemeler vardır. Şair, arkadaşının kendisiyle evlenmesini istemektedir. İzlek budur. Ama şiir boyunca izleyin kendisinden çok çeşitlemelerdir bizim ilgimizi çeken. Şair ilk 8 dizenin sonunda doruğuna varan bir dizi imge sunmaktadır. Şiir günlük konuşma havasında başlamakta ama ses tonu akıp giden ses yinelemeleriyle ve iğretilemelerle gömülürken korkunç geceye güçlendirilerek yavaş yavaş yükselmektedir. Birinci dörtlüğün sonuna geldiğimizde bir de bakıyoruz ki gençlikten yaşlılığa kadar bütün bir insan ömrü geçmiş önümüzden. Saatler, günler, yıllar geçmiş. İkinci dörtlükte kırsal bir görünüm sunulmaktadır. Korulardaki otlaklarda, olgunlaşmış başaklarla kaplı tarlalarda yaz güze dönüşmekte. Bu dünyadan göçen yaşlı bir adam gömütüne taşınmaktadır. O zamanlar rençberler arasında bir gelenek vardı. Hasat kaldırma sırasında bağladıkları son ekin demetini ölü taşıyormuş gibi sırtlarına alır, öyle götürürlerdi. Böylece Sone'nin ilk 8 dizesi sona ermektedir. Şair Sone'nin son 6 dizesinde bu yaşlılık ve ölüm simgesini mantıksal sonucuna vardırmakta ve son koşada bir imge daha, tırpan, kullanarak gerekli dersi çıkarmaktadır. Arkadaşı kendisini zamanın tırpanından ancak bir oğul sahibi olarak koruyabilecektir. Shakespeare'in bu sonesi bir başka noktaya daha açıklık getiriyor. Şair tek bir, beer, tezkere sözcüğüyle okurun kafasında gömme töreni çağrışımı uyandırmayı başarmaktadır. Bu anıştırmaya beer, beard, tezkere, sakal, ses yinelemesi ve sözcük oyunuyla bir akıcılık kazandırmaktadır. Gerçekte burada verilmek istenen anlam oldukça kapalıdır. Şöyle bir parlayıp sönen bir gülümseyiş gibidir. Ama gene de istenilen görünüm şairin yaşadığı dönemdeki okurların kafasında kolayca doğmaktadır. Bugünkü okur ise bunu hiç ayrımsamayabilir. Çünkü rençberlerin son başak demetini tabut gibi taşıma geleneği günümüzde ortadan kalkmıştır artık. Günümüzde bu tür anıştırmaları bulup çıkarmak eleştirmene düşmektedir. Ama eleştirmen halkın yaşamını nedenli yakından tanırsa bu görevi de o ölçüde başarıyla yerine getirebilir. Gördüğümüz gibi şiir dilinin bütün temel özellikleri gerçekte konuşma dilinde de bulunmaktadır. Çünkü genel olarak dilin özünde var olan şeylerdir bunlar. Ancak bu özellikler şiirde özel bir düşünce biçimi içinde yoğrulmuşlardır. Bu düşünce biçimi temelde halktan kaynaklanmaktadır ama aynı zamanda bilinçli sanatın bir aracı olarak kullanıldığından son derece incelmiştir. Şairin halktan bütünüyle uzaklaştığı çağdaş kent soylu toplumunda şiir diliyle halkın konuşma dili arasındaki birlik büyük ölçüde yitmiştir. Varlığını sürdürdüğü yerlerde de onu koruyan şairler değil halkın kendisidir. Anamalcılık öncesi toplumdan devralınan bir üretim biçimi içinde yaşayan köylüler arasında şair ile halk birbirine öylesine yakındır ki bir bakıma hemen herkes şairdir. Belki bütün köy halkı şair kadar usta değildir bu işte. Ama hepsi de doğal bir akıcılıkla konuşur, konuşmaları kendiliğinden şiirleşme eğilimindedir. Bir yere kadar hepsi şairdir bu insanların. İrlanda'nın batı kıyısında artık terk edilmiş bulunan bir köyden bir örnek vermek istiyorum. Yaşlı bir kadın köyün kuyusundan kovalarını daha yeni doldurmuş, durmuş denize bakıyordu. Kocası ölmüş, 7 oğlu da onun deyişiyle toparlanıp Massachusetts'te Springfield'e gitmişlerdi. Birkaç gün önce oğullarından biri mektup yazmış, son günlerini rahat geçirsin diye onu da yanlarına çağırıyormuş. Gitmeye razı olursa yol parasını da gönderecekmiş. Ayrıntılarıyla anlattı bütün bunları. Sonra da tepelerdeki tezek yığınına gitmek için nasıl yorulduğundan, tavuklarının öldüğünden, karanlık, isli kulübesinden yakındı. Düşündeki Amerika'nın kaldırımlarından altın toplanabilecek bir Eldorado olduğundan, Cook'a kadar yapması gereken tren yolculuğundan, denizleri aşmaktan söz açtı. Ama kemiklerinin ancak İrlanda toprağında dinlenebileceğini söyledi. Konuştukça coştu, dilinin akıcılığı arttı, renklendi, ağıtlaştı neredeyse. Gövdesi de bir beşik gibi sallanırcasına sözlerine eşlik ediyordu. Sonra kovalarını aldı, gülerek bana iyi geceler diledi, uzaklaşıp gitti. Okuma yazma bilmeyen, en küçük bir sanat kaygısı taşımayan bu yaşlı kadının umulmadık coşkusunda şiirin bütün özellikleri vardı. Yalnız bir noktayı daha belirtmek gerekir. Bu köylüler Amerika'da oturan çocuklarının gönderdiği parayla geçiniyorlardı. Onun için bir süre sonra Amerika'yı İrlanda mitolojisinin cennetiyle, Atlas Okyanusu'nun ötesindeki masalsı gençlik diyarıyla özdeşleşmeye başlamışlardı. Ağaçları meyvelerle yüklü, her yerden balların, şarapların aktığı bir ülkeydi burası. Fenianların sonuncusu Ushin, gençlik kralının kızı Niamh'ın çağrısına dayanamayıp oraya gitmiş ama yıllar sonra yurt özlemi çekmeye başlayınca geri dönmüş ve İrlanda toprağına ayak basar basmaz birden yaşlanıvermişti. İşte kuyunun başındaki yaşlı kadının kafası bütün bu öykülerle doluydu. 4. Bilinçli sanat. Sanat nasıl büyüden doğduysa, sanatçı da aynı biçimde ilkel büyücününkine benzeyen bir toplumsal işlevi yerine getirir. İnsanların manevi önderidir sanatçı. Bu düşünce sanatı yalnızca bir eğlence olarak gören soyluların anlayışına karşı yükselen kent soyluluğun şairleri ve eleştirmenleri tarafından ileri sürülmüştür. Goethe'ye göre şair esinlenme gücüne sahip olduğu için başkalarının duyup da açıklayamadığı büyük acı ve sevinçleri onlar adına dile getirebilir. Goethe'nin Tasso adlı şiirinde şöyle sesleniyor şair: